Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. Haşim oğulları müsnedi ile birlikteyiz ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas'ın oğlu Abdullah'ın bize rivayet ettiği hadislerle karşı karşıyayız. Abdullah İbni Abbas, Allah kendisinden razı olsun, rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kötü örnek bize yakışmaz. Ama yaptığı bağıştan geri dönen kimse kusmuğuna dönen köpek gibidir. Yaptığı bağıştan geri dönen kimse kusmuğuna dönen köpek gibidir. Ya Rabbi sen bizi koru. Yani bir hayır işlemiş, bir iyilik yapmış. Sonra bundan dönüyor, tekrar bunu alıyor. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ömer bir gün bir atı sadaka olarak verdi. Atı sadaka olarak verdiği kişinin ise bu ata güzel davranmadığını görünce onu geri almak istedi. Yani hakkını veremedi diye düşündü. Efendimiz ona da aynı nasihatte bulunmuştu. Yaptığı bağıştan geri dönen kimse kusmuğuna dönen köpek gibidir. O senden çıktı, artık ona dönmüyorsun diyeceğiz. Peki nişanlardan dönenler, hediyeleri geri verenler, bunlar nasıl olacak onları bilmiyorum. Fakat kötü örnek bize yakışmaz diyeceğiz bu tür işlerde ve yaptığı bağıştan dönen kişiler gibi olmayacağız. Bir iyilik yapmışız, bir hediye vermişiz, bir ikramda bulunmuşuz. Sonra bu ikramdan dönülecek, bu bir Müslümana yakışmaz. Müslümanca bir hayatın gereği olamaz. Bu bencil hayatların işidir, kapitalist hayatların, maddeci kafaların eseridir. Müslüman vermiştir güzellik, bir iyilik, bir hayır işlemiştir. Gerek sadaka, gerek hediye, gerek ikramda bulunmuş. Öyleyse bu artık onundur, bizim değildir, bizden çıkmıştır diyeceğiz. 1873. rivayet şöyle. Abdullah İbni Abbas, Allah kendisinden razı olsun, şöyle demiş. Nasır suresi nazil olduğu zaman, İzâ câe nasrullâhi vel fetih suresi nazil olduğu zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölüm haberim bana verildi buyurdu. Ölüm haberim bana verildi buyurdu. Aynı yıl içinde vefat edeceği bu sure ile ona bildirildi. Hatırlarsınız Hazreti Ömer'in arkadaşları, yani onun danıştığı istişare kurulu şurası İbn Abbas'ın kendi yanlarına gelmesinden biraz böyle sıkıldılar. Dediler ki bizim de çocuklarımız var aynı yaşta. Sen bu çocuğu, bu delikanlıyı bizim bu danışma meclisine niye çağırıyorsun? Peki bunu size göstereceğim dedi Hazreti Ömer. Ve İzaca suresini sordu bir başka toplantıda. Herkes bu surenin fetihle alakalı, Allah'ın yardımıyla alakalı bir sure olduğunu söyledi. Fakat İbn Abbas'a sordu Hazreti Ömer, sen ne diyorsun diye. Dedi ki bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin artık görevini tamamladığı ve ölümünün yaklaştığını haber veren suredir deyince ben de böyle düşünüyorum dedi. Ve yanındaki arkadaşlar da niçin ona danıştığını anlamış oldular böylece. Biz de İzaca suresine baktığımızda, Nasır suresine baktığımızda gerçekten hem fetih görüyoruz. İnsanların grup grup Allah'ın dinine girişini orada görüyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin fetih ahlakını görüyoruz. İstiğfar eden, tövbe eden, tevazu ile elde ettiği şehre giren bir kimse görüyoruz ve bize bu öğütleniyor bu surede ve başka şeylerde. Allah'ın yardımının mutlak geleceğinin müjdesini de alıyoruz. Fakat burada bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ömrünü görüyoruz, hayatını görüyoruz. 23 yıllık bir mücadelenin tüm görüntüleri tekrar gözümüzün önünden geçiyor sanki. Bir ömür çabalayan bir Resul ve sonuç işte tamam, artık görevin bitti. Fetih geldi, Allah'ın yardımı geldi, insanlar bu dine girdiler ve sen dön Rabbine diyordu Allah-u Teala. Böylece burnumuzun direğini sızlatan haberi almış oluyoruz bu sureyi her okuduğumuzda. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öldüğünü, vefat ettiğini bilen Müslümanlarız ama onun vefatının bu bilgiyle verilmesi bizim yeniden acı çekmemize, hüzün duymamıza sebep oluyor. Ve fakat bir ömrü böyle yaşamamız gerektiğini de anlıyoruz. Onun başladığı gibi İkra bismi rabbikellezî halak ayet-i kerimeleriyle başlayacak, mağaradan inecek ve çabalayacağız, çabalayacağız, gayret edeceğiz ta ki Allah'ın yardımı gelinceye ve ecel bizi buluncaya dek. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Hazreti Abdullah İbni Abbas'ın rivayetlerini okumaya devam ediyoruz elhamdülillah. 1874. rivayette şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk sırasında akşam ve yatsı bir de öğlen ve ikindi namazlarını cem ederek, birleştirerek kılardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk sırasında akşam ile yatsıyı, öğlen ve ikindi namazlarını cem ederek kılardı. Şafii kardeşlerimiz bu şekilde bu Efendimiz'in bu sözünü merkeze alarak bir tavır içerisinde bulunuyorlar. Deyip geçelim inşallah çünkü fıkhı da ilgilendirecek bir konudur burası. 1875. rivayet şöyle. Abdullah İbni Abbas bize aktarıyor. Efendimiz şöyle buyurdu. Babasına söven kimse lanetlenmiştir. Anasına söven kimse lanetlenmiştir. Allah'tan başkası adına kurban kesen lanetlenmiştir. Tarla sınır taşlarının yerini değiştiren kimse lanetlenmiştir. Ama kör birini yoldan saptıran kimse lanetlenmiştir. Hayvanla ilişkiye giren kimse lanetlenmiştir. Lut kavminin yaptığı ameli livatayı yapan kimse lanetlenmiştir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimizin cezasına, gazabına daha çok layık olan kimseleri günah, büyük günah anlamında burada görüyoruz. Şirk cehennemin dibinde olmayı gerektiren iştir. Cennete geçmeyi engelleyen durumdur. Ama bununla birlikte bir de böyle ağır günahlar vardır ki bunları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize ifade ediyor. Laneti hak eden günahlar. Birisi babasına söven kimse lanetlenmiştir. Anasına söven kimse lanetlenmiştir. Galiba bu şöyle de oluyor. Bir kimse bir başkasının annesine, babasına söver. Böylece o da sizin annenize ve babanıza söver. Böylece ben Allah korusun, ben demeyeyim falan şahıs kendi anne babasına sövülmeye neden olur. Bu da aynen kendisi sövmüş gibidir. Anne ve babasına gerçekten bu şekilde lanet eden, söven, kötü söz söyleyen kimselerin olduğunu da biliyoruz. Ve bu hadis-i şerifin başı bunu ifade etmektedir. Ne kadar kötü olurlarsa olsunlar, onlara iyi davranmamız insani anlamda, onlarla hoş geçinmemiz gerektiğini Kur'an bize söyleyip duruyor. Ne kadar kötü olabilir? Yani İbrahim peygamberin babası kadar, put yapıcısı, Nemrut'un sağ kolu olan bir adam ve Hazreti İbrahim'e de oldukça kaba davranan birisi. Buna rağmen ona babacığım, babacığım diye İbrahim Aleyhisselam güzelce hakikatleri söylemeye devam etti. Onunla insani ilişkilerde yani ekmeğini getirmede, suyu götürmede de aynen güzelce davranmaya devam etti. Dolayısıyla ana babaya bu şekilde davranacağız. Ha kararlarına uymamız gerekmeyebilir. Böyle bir yanılgı da var. Anne babaya iyi davranmak onların her dediğini yapmak anlamına gelmiyor. Çünkü Müslümanca bir kafaları yoksa, İslam üzere düşünmüyorlarsa, kitap ve sünnet eşliğinde değil, heva heves eşliğinde düşünülüyor ve Allah-u Teala'nın istemediği bir hayatı dayatıp duruyorlarsa, itaat zorunluluğumuz yok ama güzel davranma zorunluluğumuz var. Onları kırmıyoruz. Onlara güzel şeyler söylüyoruz ama ben dinim için, İslam'ım için gereken ne varsa onu yapmaya da gayret edeceğim inşallah. Bundan sonraki bölümde ise Allah'tan başkası adına kurban kesen kişi ifade edilmiş. O da lanetlendi. Allah adına kesilecek. Bismillah diyerek keseceğiz. Bismillat diye kesmeyeceğiz diye espri yapılıyor ya. Dolayısıyla ben putlar adına değil ya da dernekler adına değil, formalar adına değil, sadece Allah adına bir kurban keseceğim ve Allah adına kurban olacağım. O dedi diye. Başkası için bir hayat yaşanması zaten adamı şirke doğru götürmektedir. Tarla sınırlarının yerini değiştirmek. Yani Allah korusun Allah-u Teala'nın mala verdiği hürmeti de buradan anlıyoruz. Dolayısıyla arazinin hak sahiplerine verilmesini İslam emretti. her hak sahibine hak verilecektir. Bununla oynayan, insanların namusuyla, insanların diniyle oynayan kişi gibidir. Bu da laneti hak etmektedir. Bir başka konu ise, gözleri görmeyen birini yoldan çeviriyorsun. Ona yol göstermiyorsun, başka bir yolu tarif ediyorsun. Bu da lanetli bir durumdur. Acaba yani sadece bir espri olarak hadisten şöyle bir ince yol bularak başka bir noktaya doğru gitsek mi? İnsanlar bugün görüyor ama görmez durumdalar. Yani gözleri var ama hakikate böyle alışık değiller. Onu bilmemişler. Gözleri dizilerle, filmlerle, başka bilgilerle doldurulmuş gönülleri ve zihinleri. Böyle gözleri, gönülleri kapalı olan insanlara yanlış yollar tarif edenler, mutluluk buradadır, başarı buradadır, sen bizim yolumuzdan gel diye tarifler yapanlar için ne diyeceğiz? Onu da düşünmek lazım. Elbette burada bizzat gözleri görmeyen bir kimseyi gitmesi gereken yere götürüyorum diye başka tarafa götürmek anlatılmıştır. Ama aklımıza bu da gelsin diye düşündüm şöyle. Hayvanla ilişkiye giren kimse de lanetlenmiştir. İnsanlar Allahu Teala'nın sınırlarını çiğnemeye başladıklarında artık duracak yerleri kalmaz. Zevklerinin peşine düşenler, heva hevesin peşine düşenler öyle azgın bir yola girerler ki duramaz, tutunamazlar ve sonunda iğrenç amellere doğru da koşarlar. İşte bunlardan birisi de Allah korusun hayvanlarla ilişkiye girmektir ki bu da lanetlenmiş bir durumdur. Ya Rabbi bütün Müslümanları sen koru. Bir de Lut kavminin yaptığı ameli yani erkek erkeğe ilişkiye giren kişiler de lanetlenmiştir. Hadis-i şerifin bu bölümünde söylenmeyen ve fakat tersiyle anladığımız diğeri de öyledir. Yani kadınların da kadınlarla olan tavrı galiba bu kapsamda değerlendirilecektir. Abdullah İbni Abbas Hazretlerinin bize rivayet ettiği hadis-i şerifleri okumaya devam ediyoruz. 1877. rivayette şöyle. Bunu Mücahid'in aktardığını ifade edelim. Abdullah İbni Abbas Muaviye ile birlikte Kabe'yi tavaf etti. Muaviye radıyallahu anh Kabe'nin bütün rükünlerini, köşelerini selamlamaya başlayınca biliyorsunuz Kabe'nin 4 köşesi var. Hazreti Muaviye bu 4 köşeyi de selamlamış. Hepsini yani Hacerül Esved'in bulunduğu köşeyi selamlar gibi diğerlerine selamlamış. İbn Abbas ona bu 2 rükünü yani Rükn-ü Iraki ile Rükn-ü Şami'yi neden selamlıyorsun diye sordu. Muaviye Kabe'nin selamlanmayacak hiçbir köşesi yoktur dedi. Bunun üzerine İbn Abbas şu ayet-i kerime okudu. Ahzab 21. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır ayetini okuyunca Muaviye doğru söyledin dedi. Ne demiş oldu Hazreti İbn Abbas Muaviye'ye? Ne kadar şık bir ikaz, bir uyarı. Gördü bir yanlış. Oysa bu yanlışı yapan kişi o günkü İslam coğrafyasının sahibi olan halife. Nereler İslam coğrafyası o dönem? Kuzey Afrika'nın tamamı. Orta Doğu diye bugün bilinen Irak, Şam, Arabistan bölgesi ve öte yandan İran, Hindistan'a kadar uçları neredeyse ve Anadolu'nun Azerbaycan'a kadar, Kafkaslara kadar açılan bölgeleri Muaviye Hazretlerinin etkisi altında ve oraların tüm vergisi ona geliyor. Yani böyle bir ülkenin, böyle bir coğrafyanın sahibi konumunda ve Abdullah İbni Abbas onunla birlikte Kabe'yi tavaf ediyorlar ve tavaf ederken her bir köşeyi selamlayınca neden böyle yaptın diyor. Böyle selamlama olmaz. O da savunuyor kendisini. Kabe'nin selamlanmayacak bir köşesi yok. Her tarafı mübarek anlamında. Fakat bu ayet-i kerime bize öğretiyor ki din Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı gibi yaşanılır. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Üsve-i Hasene. Peki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Ancak bu 2 köşeyi, Hacer-i Esved'i ve diğer köşeyi selamladı. Rükn-ü Yemani'yi selamladı ama Rukn-i Iraki ve Rukn-i Şami'yi selamlamadı diye anlayacağız. Ve Muaviye Hazretleri de bunu böyle anladı, bildi, doğru söyledin dedi. İkazı aldı. İkaz eden de güzel ikaz ediyor, diğeri de güzel kabul ediyor, inat etmiyor. Bize güzel bir örnektir ilişkilerimizde, insani olan tavırlarımızda. Hatırlatıcı olarak da, hatırlatılan kişi olarak da ne yapmamız gerektiğini böylece öğrenmiş oluyoruz. Bu tavırdan ve sünneti Resul'e uymanın gereğini de tekrar anlamış oluyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum ve Abdullah İbni Abbas Hazretlerinin hadis-i şeriflerin rivayet ettiği hadisleri aktarmaya devam ediyorum sizlere. 1882. rivayet şöyle. İbni Abbas aktarmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir grupla, bir rivayete göre ensardan bir grupla otururken büyük bir yıldız kayması oldu ve ortalık aydınlandı. O kadar büyük bir yıldız kaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cahiliye döneminde bu şekilde yıldız kaydığı zaman ne derdiniz diye sorunca, dediler ki önemli biri doğdu veya önemli biri öldü derdik. Yani yıldız böyle bir şey için kaydı diye söylerdik. Bir başka rivayette bu hadisi aktaran Ma'mer, Zühriye diyor ki, cahiliye döneminde de yıldız kayar mıydı? Yani evvelden de böyle yıldız kayması olur muymuş diye sorduğumda, evet diyor Zühriye. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderildiğinde daha fazla olmaya başladı dedi ve rivayetine şöyle devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yıldızlar birinin ölümü veya doğumu için kaymaz. Yüce Rabbimiz bir emir buyurduğu zaman arşı taşıyan melekler Allah'a tesbih ederler. Daha sonra onlardan sonra gelen gök melekleri Allah'ı tesbih ederler. Bu şekilde dünya seması meleklerine ulaşana kadar bu tesbihat devam eder. Arşı taşıyan meleklerden sonra gelen melekler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorar. Onlar da Allah'ın buyruğunu onlara bildirirler. Göklerin ahalisi birbirlerine bu buyruğu aktara aktara nihayet dünya semasına kadar ulaşır bu buyruk. Burada cinler onların bu konuşmasını gizlice dinlerken taşlanırlar. Dinledikleri bilgi geldiği şekilde doğru olan bir bilgidir. Ancak dostlarına bunu aktarırlarken değiştirip yanlarından da bir şeyler katarak aktarırlar. Yani doğru bir bilgi alıyorlar. Meleklerin konuşmalarından sızdırabildikleri bilgiler doğrudur. Bu aldıkları bilgilerin içerisine ise kendi yamuk yumuk düşüncelerini, hevalarını karıştırırlar. Böylece yeryüzündeki medyumlarına bunu aktarırlar, temsilcilerine ve onlar da biraz daha işi şişirir, renklendirir. Onlar da halka bunu söylerler. Böyle yıldızlardan gelen bir bilgi sunarlar güya ama aslında bu yıldızlı bilgiler cinlerin taşlanmasına rağmen büyük zorluklarla elde ettikleri bilgilerdir. Cinler dinlemeye çalışırken kayan yıldızlarla taşlanırlar ifadesi de Abdurrezzak'ın Musannef'inde geçmektedir. Bu rivayete ek bir rivayet daha var. Onu da hemen aktarayım. Biraz daha konuyu bize özetliyor. 1883. rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından ve ensardan olan birinin bana rivayet ettiğine göre bir gece Resulullah ile birlikte oturuyorlarken bir yıldız kaydı diyor ve hadise devam ediyor. Ardından ravi bir önceki hadisin aynısını aktardı. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunda rivayet etti. Rabbimiz bir emir buyurduğu zaman arşı taşıyan melekler Allah'a tesbih ederler. Daha sonra onlardan sonra gelen gök melekleri Allah'a tesbih ederler. Bu şekilde dünya seması meleklerine ulaşana kadar tesbihat devam eder. Arşı taşıyan meleklerden sonra gelen melekler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorar. Onlar da yüce ve ulu olan Allah Rabbimiz hakkı buyurdu, gerçeği söyledi deyip bu buyruğu onlara bildirirler. Semada yani gökyüzünde her katın melekleri bir alt kattaki meleklere bu buyruğu aktara aktara nihayet konu dünya semasına kadar ulaşır. Burada şeytanlar onların bu konuşmasını gizlice dinlemeye çalışır ve gidip bunu dostlarına anlatırlar. Ancak bu esnada kayan yıldızlarla taşlanırlar. Dinledikleri bilgi geldiği şekliyle doğru olan bir bilgidir. Ancak dostlarına bunu aktarırlarken değiştirip yanlarından da bir şeyler katarak veya eksilterek aktarırlar. Bu rivayeti tekrar tekrar okumaya gayret ettim. Çünkü bugün modern dünyanın tüm bilgi kaynaklarının da böyle olduğunu düşünüyoruz. Yani Allahu Teala'dan gelen bilgi hak bilgidir, doğru bilgidir. Rahman olan bizi bilmektedir. Bize bilmemiz gereken bilgileri de aktarandır. Öğreten odur ve biz onun öğrettiğiyle yüceleşir. Ve ancak peygamberlerin bilgisiyle şeref buluruz. Fakat bunun dışındaki konularla alakalı bu tür hak bilgilerin içerisine batıllar karıştırılarak bir takım felsefeler, bir takım ideolojiler kurulmuştur. Yani Allahu Teala'nın dedikleri insanlar tarafından anlaşılmış fakat bunu kendilerine mal ederek değiştirmişler, farklılaştırmışlar, katmışlar ya da eksiltmişler, modifiye etmişler, aromatik hale getirmişler ve sonuçta hak olmaktan çıkmış batıla doğru sürüklenmiştir. Yeryüzünde olan şu anki tüm felsefelerin, ideolojilerin, dünya düşüncelerinin sanki yapısı, tarihi, oluşumu bize bu şekilde anlatılıyor gibi geldi bana da. Ben de bu hadis-i şerifi sizlere böyle duyurmak istedim. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i ve Abdullah İbni Abbas'ın rivayetleriyle elhamdülillah karşı karşıyayız, beraberiz. 1888. rivayet. İbni Abbas diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dul kadın evlenme konusunda velisinden daha fazla söz sahibidir. Dul kadın, yani başından evlilik geçmiş olan bir hanım, evlenme konusunda velisinden daha fazla söz sahibidir. Yani onun dediği olur. Bakire kızın ise izni alınır, onun izni de susmasıdır. Bakire kız da çiğnenmez, ona da danışılır, onun da izni alınır, onun izni de susmasıdır. Evlilik yaşamış olan hanım kızlar, hanımlar, kadınlar, düzgün ifade edeyim, onlara bu konuda danışılacak ve onların kararlarına göre hareket edilecektir. Ama başından evlilik geçmemiş olan hanımlar ise, kızlar ise, onların da izni alınacak, onlara da sorulacak. Sustular mı? Anlaşılacak ki bu onlar için yeterli bir cevaptır. Ben hadis-i şerifleri okurken içinde yaşadığım toplumla, dünyayla sürekli bir gidiş geliş yaşıyorum. Yani bu hadis-i şerifin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ortamında söylendiğini düşünüyor, anlamaya çalışıyorum. Oradaki evlenmiş hanımları düşünüyorum ve evlenmemiş hanım kızları düşünüyorum. Ve onların yetişme ortamlarından kaynaklanan bu durumun tespitidir gibi geliyor bu bana. Yani düşünün bir Müslümanca bir coğrafya, daha evlenmemiş kızlar gerçekten küçük kimselerdir çoğu kez. Ve dolayısıyla doğruyu bilmezler, eğriyi bilmezler. Anne babalarının tecrübeleriyle hayat yaşamak durumundalardır. Bu bakımdan onlar sustular mı? Bu bir olumluluk ifadesidir. Sen bilirsin demektir ki anneler ve babalar onlar için en hayırlısını düşünecekler. Böyle bir dertleri olacak elbet. Ama evlenmiş ve kocası vefat etmiş, evlenmiş ama kocasından ayrılmış olan kimseler hayatı biraz daha iyi bilen kimselerdir ve onlarla konuşulur, istişare edilir ve onların kararlarına hürmet edilir bir yapıdadır. Bu aynen bugün de geçerlidir. Çünkü ne kadın değişmiş ne de erkek değişmiştir. Fakat ortam değişiklikleri var. Dolayısıyla mesela başından evlilik geçmeyen hanım kızlar bugün başından okullar geçmiş, üniversiteler geçmiş, çalışma hayatları geçmiş. Yani dolayısıyla erkeği bilmişler, kadını bilmişler, evliliği bilmişler, cinselliği bilmişler. Yaşamamış olabilirler, Allah korusun, zina edilmiş anlamda konuşmadım. Ama farklı bir tecrübeyi bizzat hayatın içerisinde yaşıyorlar. İslam toplumunda örtü var. İslam toplumunda kadın daha bir kenarda. Yani erkek de sosyal hayatın içerisinde perişan değil. Böyle bir hayat var. Farklı bir düzenleme var. Dolayısıyla içinde yaşadığımız şimdiki dünyada kadınların, evlenmemiş hanımların bile artık düşünceleri farklılaştı. Onlar müdahale ediyorlar. Onlar susmuyorlar. Yani sustuklarında bu bir izin anlamına da gelmiyor. Bu hadis-i şerifi dikkatlice değerlendireceğiz. Evlendirmek istediğimiz hanımlara, kadınlara, kızlarımıza bu hadisin ışığında ama içinde yaşadığımız toplumu unutmadan danışacak, konuşacak ve teşvik edeceğiz inşallah. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'ini okumaya devam ediyoruz. 1894. rivayet ile birlikteyim inşallah. Hazreti Ebu Bekir bir iş için Resulullah'a yemin edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona yemin etme buyurdu. Tekrarlayalım. Hazreti Ebu Bekir bir iş için Resulullah'ın yanında yemin edince Resulullah Efendimiz ona yemin etme buyurdu. Çok yemin etmek İslam'ın sevmediği bir konu. Dolayısıyla ancak belki bir muhakeme ortamında bizden yemin istenirse yemin etmemiz uygundur. Bunun dışında dili de yemine alıştırmamak gerektiğini anlıyoruz. 1898. rivayet Ahmet bin Hanbel'in Müsned'ini okumaktayız ve Abdullah İbni Abbas'ın rivayetleriyle birlikteyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ravha'da iken bir kafile ile karşılaştı. Onlara selam verdi. Yine hac yolculuğundayız. Dedi ki onlara, kimlerdensiniz? Onlar, Müslümanlarız. Siz kimsiniz diye sordular. Allahu Ekber. Peygamber Efendimiz'i tanımadılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu güzel Müslümanlara, insanlara kimlerdensiniz diye sorunca onlar kabile ismi söylemediler. Sadece kendilerini tanımlayan yeni adlarını ortaya koydular. Müslümanlarız dediler. Siz kimlersiniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Allah'ın Resulüyüm karşılığını verince kafiledeki bir kadın hemen çocuğunun kolundan tutup hevdeçten çıkardı. Hevdeç bu devenin sırtına konulan kulübecik anlamına geliyor. Hanımların oturduğu. Oradan çocuğu çıkarıp gösteriyor. Ve ey Allah'ın Resulü bunun haccı olur mu diye sordu. Yani benle beraber olan bu yavrunun, bu çocuğun da haccı olur mu diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet sana da sevabı vardır buyurdu. Evet sana da sevabı vardır buyurdu. Ne hoş. Allahu Teala ikram ediyor bizlere. Yani yaşadığımız fedakarlıklar, bu kadıncağız o çocuğunun derdiyle, tasasıyla ilgilenerek onun zorluğuyla bir de yolun zorluğunu birleştirmiş ve katlanmış. Dolayısıyla sevabı da o şekilde. Hem çocuğa bir hac sevabı var hem de anasına bir hac sevabı var. Elhamdülillah. Efendimizle kafilenin selamlaşması da güzel. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara uzak değil diyoruz her okuyuşumuzda. Müslümanlarla karşılaşıyor ve onlara soruyor kimlerdensiniz diye. Bir selamlaşma adabını öğreniyoruz. Onlar Müslümanlardanız, siz kimsiniz diye sorunca da Efendimiz kendisini tanıttı. Ben Allah'ın Resulüyüm dedi. Abdullah İbni Abbas'ın rivayet ettiği bir başka hadis-i şerif 1900 numara. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örtüyü kaldırıp baktığında cemaatin Ebu Bekir'in arkasında saf halinde olduğunu gördü. Yine Efendimizin vefat günlerine dair bir haber. Ebu Bekir Efendimiz namaz kıldırıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örtüyü kaldırdı. Pencere ya da kapı bilemedim. Ve baktı ki Ebu Bekir Efendimiz saf halinde durmuş olan Müslümanlara namaz kıldırıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ey insanlar! Salih rüyadan başka peygamberliğin vereceği bir müjde kalmadı. Salih rüyadan başka peygamberliğin vereceği bir müjde kalmadı. Sadece salih olan rüyalarımız bizim için müjdeler getirebilir. Müslüman onu görür veya o Müslümana gösterilir buyurdu. Rabbim bize hayırlı rüyalar göstersin ve sadece bunlarla düzgünce hayatı anlamayı bize ihsan etsin. Batıl haberlerle olmaktan da Allah'a sığınalım. Ya da insanlar birbirlerinin rüyalarını asıl kabul ederek bir yol yürümeye çalışıyorlar. Bu da caiz olmasa gerektir deyip devam edeyim ben. Ardından şöyle devam etti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ben rükû ve secdedeyken Kur'an okumaktan men edildim. Rükûya gelince orada Allah'a tazim edin. Yani Allah-u Teala büyükleyin. Secdelerde ise çokça dua edin. Çünkü secde hali duanızın kabul edilmesi için en uygun yerdir. Rükûlarda Rabbimizi tazim ediyoruz. Subhane Rabbiyel Azim diyoruz. Secdelerde ise Rabbimizi yine övüyor, yüceltiyoruz ve dua ediyoruz. Secde duanızın kabul edilmesi için en uygun yerdir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Biz de dua makamı olarak secdelerimizi, alnımızı yere çaldığımız, koyduğumuz, kendimizi Allah katında işte Rabbim buyuz diye ifade ettiğimiz o anda Rabbimize yakarmamız gerektiğini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam son günlerinde bize aktardı, söyledi. Biz de İbn Abbas'ın bu cümlelerinden öğrendik bunu inşallah. 1902. rivayette şöyle İbn Abbas aktarıyor bize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayramda namazı hutbeden önce kıldığına, hutbeyi namazdan sonra verdiğine şehadet eder. Bayramda namazı hutbeden önce kıldığına, hutbeyi namazdan sonra verdiğine şehadet ederim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbeyi kadınlara duyuramadığını fark edince yanlarına gidip nasihat ve öğütlerde bulundu, sadaka vermelerini emretti. Bunun üzerine kadınlar küpe, yüzük ve benzeri şeyleri vermeye başladılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bayramını İbn Abbas bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayramda namazı hutbeden önce kılmış. Biz de elhamdülillah öyle kılmaya çabalıyoruz. Hutbeyi namazdan sonra veriyor, bayram hutbesini. Buna şehadet ederim diyor. Bu kesinlikle böyle oldu. Baktı ki hutbeyi kadınlar duymadılar. Demek ki bayram namazına kadınlar da çıktı. Çünkü biliyorsunuz mescitte, Medine-i Nebi'de mescit var. O mescitte değil, bayram namazının kılındığı yer var. Oraya çıktı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Artık büyük bir alan. Kadınlar da çıktılar. Hatta hayız halinde olan hanımlar kenarda beklediler. Namaza dahil olmadılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuşmasını kadınların duymadığını anlayınca onların yanına gidiyor. Nasihat ve öğütlerde bulunuyor. Teşvik ediyor. Sadaka vermelerini istiyor onlardan. Bunun üzerine kadınlar da küpelerini, yüzüklerini ve benzeri şeyleri vermeye başladı. Onlar da sahip olduklarından sadaka olarak verdiler. Böylece kendilerini temizlediler ve Müslümanların halleri düzelsin için onlar da bir katkıda bulundular. Efendimizin hanımlara da konuştuğunu, ders yaptığını, hutbe okuduğunu bize öğreten bir bilgidir bu aynı zamanda. 1904. rivayetle tamamlayalım Allah'ın izniyle. Amr bin Harmele'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem süt içerken İbni Abbas sağında, Halid bin Velid ise solundaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbni Abbas'a içme sırası sende ama sıranı Halid'e vermek istersen verebilirsin buyurdu. Çünkü Halid büyük. İbni Abbas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kaptan içme iznini kimseye bırakmam dedi. Sağda oturana veriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz. Kendisi içti sütten sağına sunacak. Sağda Abbas var İbni Abbas. Solda Halid bin Velid var. Efendimiz Halid bin Velid'e vermek istedi biraz ama izinsiz vermiyor. İbn Abbas da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den geleni başkasına kaptırma imkanı da değil. Yani kusura bakmasın Halid'e karşı saygısı çok, sevgisi çok elbet. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bu güzel ikramı reddedemem diyor ve alıyor içiyor anlaşılan. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.